Ayırım 24, sayfa 259. Bölüm 5, 1, Moskova. Kurşun sesi, Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'nin geniş ve yüksek galerisinde yankılar yaptı. Çıkan kurşunun vücuduna saplandığını sandı Sinan Koru. Çünkü kendisiyle boğuşan buz gözlü adam çok yakın mesafedeydi ve buradan ıskalaması olanaksızdı. Fakat bedeninde ne acı ne de yanma hissediyordu. Neresinden vurulduğunu bile anlamamıştı. Sonra o şaşkınlık içinde hayretle bir şeyi gözlemledi. Adamın hareketleri ağırlaşmış, buz mavisi gözleri daha da donuklaşmış ve iri iri açılmıştı. Silahı tutan eli bir türlü kalkıp namluyu ikinci kere Sinan'ın üzerine yöneltemiyordu. Yediği kafa darbesinden Sinan'ın yüzü gözü kan içindeydi. Burnu sızlıyor, dudaklarına ve çenesine kan akıyordu. Can havliyle tekrar adamın silahı tutan eline yapıştı. Tanımadığı saldırganın yerinde sallandığını fark etti. Adam güçlükle ayakta duruyordu ve Sinan tekrar hamle yapınca dizleri bükülerek göğsüne yaslanıp kaldı. Ancak o zaman genç adam koridorda Tatyana'nın koşarak yaklaştığını gördü ve patlayan silahın saldırganın değil Tatyana'nın tabancasından çıktığını geç de olsa anladı. Doktor Yelisev ikinci kez hayatını kurtarmıştı. Silah sesiyle beraber koridorda hareketlenme olmuştu. Gürültüyü duyan birkaç meraklı ziyaretçi ne olduğunu anlamak için koşuşmuşlardı. Aynı anda iki müze bekçisi o yana doğru gelmeye başladılar. Tatyana endişeliydi. "İyi misin?" diye sordu. Rahatlayan Sinan vücuduna yapışmış adamı itince Mihail cansız olarak yere yığıldı. Sırtında kocaman kanlı bir delik oluşmuştu. "İyiyim, bir şeyim yok," diye mırıldandı. "Burnum kanıyor sadece." Tatyana hemen çantasından temiz bir mendil çıkararak adamın burnuna tampon yaptı. Parmaklarıyla burnunu yokladı. "Neyse kemik kırılmamış," dedi. "Sana ikinci kez hayatımı borçluyum. Boş ver şimdi bunu. Teşekkürü sonraya bırak." Sinan gülümsemeye çalıştı ama beceremedi. Canı yanıyor ve tüm vücudu titriyordu. Sakin yaşamaya alışmış biri için 24 saat içinde iki kere ölümle yüz yüze gelmek tüm sinirlerini laçka etmişti. Müze muhafızları ve danışmadaki kız yanlarına yaklaşmışlardı. Tatyana Sinan'ı bırakarak hemen duruma el koydu. Çantasından kimliğini çıkararak FSB'denim dedi. Federal Güvenlik Servisinin adını vermek Moskova'da her şeyi çözümlemeye yetiyordu. Müze bekçileri hiçbir şey sormadan yerlerine çakıldılar. "Endişelenecek bir şey yok," diye mırıldandı genç kadın. Bu adam aranan bir suçluydu. "Şimdi adamlarımız gelecek ve her şey normale dönecek. Bana hemen müze müdürünü çağırın." Muhafızlardan biri koridorda müdürü çağırmak için koşmaya başladı. Bu arada Tatyana da yere eğilerek Mihail'in cansız bedenini ters çevirdi. Ceplerini araştırdı ve cüzdanını çıkardı. Hüviyetini inceleyince yüzünü buruşturdu. Mendili hala burun deliklerinden çekmeyen Sinan, "O sizin adamınız mıydı?" diye sordu. Tatyana kısa ve kesik bir sesle "Hayır," dedi. "Tanıyor musun?" "Evet." Yine Türkçe konuşuyorlardı. Etraflarında birikenler anlayamazlardı. "Babanın adamı mı?" "Bilmiyorum ama öyle olmalı." Yavaş yavaş toparlanan Sinan, yerdeki cesede baktıkça rahatsız olmaya başlamıştı. Ortada su götürmeyen bir gerçek vardı ve müzenin ta orta yerinde bir adam öldürülmüştü. Her ne kadar şu anda FSB'nin himayesi altında ise de adı bu olaya karışmış bir yabancı durumundaydı. Rusya'da hala düzenin nasıl işlediği hususunda ciddi kuşkuları vardı. Açıkça bir adam vurulduğuna göre olay mahkemeye intikal etmese bile polise bildirilecek, savcılık bir ön tahkikat yapacak, kısaca bir yığın sorgu sual olacaktı. Keyfi kaçtı. Belki FSB polisle anlaşıncaya kadar nezarete bile atabilirlerdi kendisini. Üstelik Rus polisinin yabancılara karşı ön yargılı olduğunu da işitmişti. "Ne olacak şimdi?" diye sordu Tatyana'ya. "Meraklanma, seni hemen buradan uzaklaştıracağım." Tatyana'ya güveniyordu, rahatlar gibi oldu biraz. O sırada koşa koşa gelen iki sivil daha gördü. Önce onların müze müdürü ve yardımcısı olduğunu falan sandı. Adamlar Tatyana'nın karşısında saygıyla durmuşlardı. Genç kadın onlara Rusça hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Sinan tabii ki konuşmaları anlamıyor, aval aval bakınıyordu. Tatyana Sinan'a dönerek "Meraklanma," dedi. "Şimdi seni benim evime götürecekler. Ben de biraz sonra geleceğim. O zamana kadar da seni gözetecekler. Korkman için sebep yok." Sinan başını salladı. İki adam sanki Sinan'ı bir suçlu gibi koluna girerek müzeden çıkardılar. Koridorda uzaklaşırken ara galerilerden şişman ve kırmızı yüzlü bir adamın yanında az önce gördüğü muhafızlardan biriyle koşarak olay yerine geldiğini fark etti. Herhalde müze müdürü bu olmalıydı. FSB ajanları Sinan'ı özel bir araca bindirdiler. Adam Tatiana'nın verdiği garantiye rağmen hala endişeliydi. Araba kalkınca arkada yanında oturan ajan, "Meraklanmayın Mr. Koru," dedi düzgün bir İngilizceyle. "Biz sizin korumalarınız." Dün geceden beri otelde sizi kolluyorduk ama itiraf edelim ki bu işi iyi beceremedik. Ama artık endişelenmenize gerek yok, bundan sonra daha dikkatli olacağız. Sinan rahat bir nefes aldı. Sonra gözü arabayı kullanan adama takıldı. Onu anımsamıştı. Otelden çıkarken az önce müzede öldürülen katile dostça el sallayan kişiydi o. Elinde olmadan titredi. Bir an yoksa bunlar da katilin ekibinden mi diye düşündü. Ama yanındaki adam beyninden geçenleri anlamış gibi gülümsedi. Size saldıran adam bizi bir defa aldattı ama bir daha buna izin vermeyiz. Sinan içinden umarım öyle olur diye geçirdi. Aklından ve içindeki tedirginlik Tatiana'nın evine gelinceye kadar da geçmedi. Gündüz gözüyle Doktor Yelisev'in evini tanıyınca rahatladı. Hiç olmazsa şimdilik emniyetteydi. Yaklaşık 1,5 saat sonra Tatiana da eve dönmüştü. Bu süre içinde Sinan'ı getiren ajanlar onu temizlemiş, burnundan akan kanı durdurmuşlardı. Adam banyoda yüzüne baktı. Burnunun kırıldığını sanmıştı ama tahmininin aksine burnunda gittikçe azalan sızıdan başka bir şey yoktu. Kuruyan kanlar da temizlenince üniversitede konuşması yapabilecek hale geldiğini sevinerek gördü. Yalnız havacı mavisi gömleği giyilemeyecek kadar kanlanmıştı. Aynada kendini incelerken Tatiana'nın eşikte kendisine baktığını gördü. ''Sana çok şey borçluyum.'' diye mırıldandı Sinan. ''İki kere hayatımı kurtardım. Önemli değil, görevimi yaptım.'' ''Ne görevi? Hızır gibi yetişmeseydin çoktan nalları dikmiştim.'' ''Hızır mı? O da ne? Bu kelimeyi bilmiyorum. Ne anlama geliyor?'' ''Boş ver, açıklaması uzun. Yani tam zamanında yetiştin demek istiyorum.'' Tatiana'nın gülümsemesi kayboldu birden. ''Hala üniversitedeki konuşmanı yapmak istiyor musun?'' diye sordu. ''Yeni bir tehlike mi var? Bir daha öldürmeye kalkışırlar mı beni?'' ''Bu mümkün ama endişelenme, seni koruyacağız. Tabii bu arada senin de bazı şeyleri yapman gerekecek.'' ''Ne gibi?'' ''Kaldığın oteli hemen terk etmen gibi.'' ''Nerede kalacağım peki?'' Tatiana alaycı bir şekilde Sinan'a baktı. ''Hiç kuşkusuz evim otel kadar konforlu değildir ama daha emniyetli olduğuna garanti verebilirim. Moskova'yı terk edene kadar burada kalabilirsin.'' Genç adam kekeledi. ''Fakat Tatiana, yoksa beğenmedin mi? Ayrıca burada özel bir hizmet daha sunuyorum.'' ''Nasıl yani? Dün geceyi unuttun galiba.'' Bu defa utanmış gibi kızardı adam. ''Hayır, unutmadım.'' diye fısıldadı. ''Ama seni zor durumda bırakmak istemiyorum.'' Doktor Yelisev yaklaşarak Sinan'a sarıldı. Boyu uzun olduğu için gözleri aynı hizaya gelmişti. Siyah gözleri mutlulukla doluydu. ''Hiç itiraz etme ve burada kal. Üniversitede tebliğ sunma isteğini anlıyorum. Hiç meraklanma. Gerekirse bir ajan ordusuyla seni orada da korurum. Şimdi otele bir memur gönderip hesabını keserek eşyalarını buraya aldırırız. Oldu mu?'' Sinan başını sallayarak teklifi onayladı. Onun için hiç fark etmezdi. Ha otelde kalmıştı ha burada. Tatiana'nın evi çok daha da güvenli sayılırdı. Ayrıca geriye kalan 1,5 gününü ateşli sevişmelerle geçireceğini şimdiden anlamıştı. Genç kadının dudaklarına hafifçe bir öpücük kondururken, ''Bunca fedakarlığa neden katlanıyorsun?'' diye fısıldadı. ''Benim aradığın adam olmadığımı ve bu lanet işe bir rastlantı sonucu bulaştığımı biliyorsun artık.'' Tatiana'nın dudakları ihtirasla kıpırdandı. ''Senden çok hoşlanıyorum.'' diye inledi ve Sinan'a sıkıca sarılarak nefessiz kalıncaya kadar adamı öptü. Doktor Yelisev'in adamları gereken ödemeyi yapmışlar, Sinan'ın oteldeki eşyalarını Tatiana'nın evine getirmişlerdi. Sinan'ın üniversitedeki konuşması en son saate alınmıştı. Genç adam bir banyo yaptı, temiz gömleklerinden birini giydi. Bir gece önce dev adamla boğuşurken kirlenen elbisesini elinden geldiğince temizleyip fırçaladı ve evden çıkmaya hazırlandı. Tatiana çok daha önceden Moskova Üniversitesi'ne konsorsiyumun yapılacağı yere gitmiş ve gerekli önlemleri almıştı. Nöbette bıraktığı iki ajan Sinan'ı FSB'ye ait özel bir arabaya bindirerek yola çıktılar. Üniversiteye geliş ve salona giriş olaysız geçti. İki ajan yanından hiç ayrılmamışlardı. Doktor Yelisev de salondaydı ama konuşmalar boyunca yanına hiç gelmedi. Günün son konuşmacısı olduğu için davetli konuşmacıların büyük bir kısmı salonu terk etmişlerdi. Sinan tebliğini oldukça tenha bir salonda sundu. Yine de dinleyiciler arasında kendini merak ve dikkatle dinleyenler vardı. Konuşmanın sonunda ilginç sorulara muhatap oldu. Soruları cevaplandırırken adeta başına gelenleri unutmuş ve işinin heyecanına kapılarak titizlikle cevaplar vermişti. Kürsüden inerken dinleyiciler tarafından hararetle alkışlandı. Koruyucu ajanları onu yine salondan çıkararak aynı arabayla Tatiana'nın evine bıraktılar. Tatiana ortalarda yoktu. Ajanlar evden çıkarken endişelenecek bir şey olmadığını ve dışarıda nöbete devam edeceklerini söylediler. Sinan'ın omuzlarından ağır bir yük kalkmış gibiydi. Yarın Moskova'dan ayrılacak ve bu tatsız macera noktalanacaktı. Şimdi zevk içinde geçeceğini umduğu bu geceyi hayal edebilirdi artık. Tatiana eve yaklaşık 2 saat sonra geldi. Elleri kolları paketlerle doluydu. Akşam yemeği için bir yığın yiyecek almıştı. "Seni Moskova'da lüks sayılabilecek bir yerde ağırlamayı arzu ederdim ama yemeği evde baş başa yememiz daha güvenli olacak," diye mırıldandı. "Sen yanımda olduktan sonra hiç fark etmez koruyucu meleğim." Tatiana elindekileri bırakıp genç adama sarıldı. "Umarım Rusya'da geçen son gecen gerçekten de unutulmaz olur. Öyle olacağına eminim." Yemek boyunca az konuştular. İkisinde de garip bir burukluk vardı. Aralarında şiddetli bir elektriklenme hissediyorlardı ve bu salt cinsel bir uyanış fiziki birlikteliği arzulamaktan öte duygu yüklü bir yaklaşımdı. Sofrada çok az vodka içmişlerdi. Tatiana ev yemeğinden ziyade hazır şeyleri almıştı. Tabaklarında dilimlenmiş çavdar ekmeği, salamura mantar, pancar, ringo filetoları, salatalık turşusu ve ekşi krema vardı. Fakat yiyeceklerin çoğuna dokunmamışlardı. Yalnız bir tür kızarmış ekmek olan blini ile kırmızı havyar yemişlerdi azıcık. "Yarın gidiyorsun," diyebildi Tatiana boğuk bir sesle. "Evet öyle," dedi genç adam. "Seni özleyeceğim." "Ben de." "Karşılaşmamız çok garip oldu." "Ve yaşadıklarımız da," dedi Sinan. "Haklısın." Sonra sustular. Sanki söyleyecekleri bir şey yokmuş gibi bakıştılar. Tatiana vodkasından ufak bir yudum aldı. "Pek çok şeyi merak ettiğini tahmin edebiliyorum. Burada esrarengiz olaylar zincirinin içine düşmüş gibi hissettin kendini." "Çok doğru. Ve hala beyninde cevaplandırılmamış bir yığın soru var, değil mi?" "Evet, ama artık bunları öğrenmek istemiyorum." "Haklı olabilirsin. Tek isteğim bir an evvel buradan kurtulmak olmalı." "O kadar da değil. Evet, burada gerçekten başıma tatsız şeyler geldi. Olmayacak işlere karıştım, ölümlerden döndüm. Yaşadıklarım heyecanlı bir film gibiydi ama..." "Ama ne?" Sinan zorlanır gibi durakladı bir an. "Seni tanıdım." "Bu da doğru. Heyecanlı filmin baş aktrisini. Güzel, çekici ve baştan çıkarıcı. Ondan hoşlandın. Ne var ki sinema salonu aydınlanınca tüm film kahramanları gibi o da beyninden silinip gidecek." "Bu doğru değil. Seni asla unutmayacağım. Hayatımı borçlu olduğumu söyledim." "Yani ömür boyu bana minnet duyacaksın, öyle mi?" "Evet." Tatiana sinirli bir kahkaha attı. Kısık, kesik ve gergin. "Ne romantik bir konuşma, değil mi? Bizi duyan olsa 40 yıllık aşık zanneder." Sinan cesaretle genç kadının gözlerinin derinliklerine baktı. O kara gözlerde sanki gerçeğin ifadesi var gibiydi. İster istemez ilkildi. Tatiana ile aralarında filizlenen duygusal bir yaklaşımı hissediyordu ama kadının bu bağdan böylesine etkilenebileceğine hiç ihtimal vermemişti. O bir gizli ajandı. Nedense bütün bu görevde olanların hep nasırlaşmış bir kalp taşıdıklarını düşünürdü ya da öyle şartlanmıştı. Ama iki karşı cins arasında bu kadar çabuk aşka benzeyen bir duygusallığın gerçekleşeceğine inanmazdı. Bir yanlışlık olmalıydı. Tatiana bakışlarını kaçırdı. Konuyu değiştirmek istercesine "Doydun mu?" diye sordu. Adam soruyu duymamış gibi karşısındaki Rus güzeline bakmaya devam ediyordu. "Hayatında bir erkek var mı?" Tatiana'nın sorusuna cevap değildi bu. Özellikle Sinan'a bakmamaya çalıştı. "Tabii," diye mırıldandı. "Genç ve sağlıklıyım, neden olmasın?" Hayır, ben özel birini kastetmiştim. Genç kadın gerildi. Aptal biri olmadığını sanıyorum. Bunun cevabını tahmin etmeliydin. Öyle birisi olsaydı herhalde dün seninle yatağa girmezdim. Ama ne aması? Bir ajan olarak senden istifade etmek için mi yattığımı sanıyorsun? Şey demek istemiştim ki... Tamam tamam, ne istediğini anladım. Şayet yemeğe devam etmek istemiyorsan odaya geçelim. Sinan kekeleyerek özür dedi. Affedersin Tatyana, seni incitmek istemedim. Boş ver, ben de incinmiş ya da alınmış değilim. Ama galiba kabalık ettim. Aldırma, hadi sofradan kalkalım. Yemek masasını olduğu gibi bırakarak küçük salona geçtiler. Dışarıda yağan kara ve soğuğa rağmen evin içi hamam gibi sıcaktı. Tatyana'nın iki kişilik kanepesine oturdular. Genç kadın, şarap ya da vodka ister misin diye sordu. Hayır, teşekkür ederim. Ama Rusya'da böyle hüzünlü vedalarda vodka içmek adettir. Omuzlarını silkti Sinan. Ne yapalım? Şayet bir gelenekse ben de uyarım, itiraz etmem. Canı gönülden istemek gerekir. Gülümsedi genç adam. Bu akşam emrindeyim. Ne istersen yerine getireceğim ve kesinlikle seni üzmek istemiyorum. Sen ne içersen ben de onu içerim. Vodka, dedi Tatyana. Tamam, vodka olsun. Genç kadın yemek odasına geçerek bardakları ve vodka şişesini alıp salona döndü. Bardaklara vodka koydu. Sinan bardağı dudaklarına götürmeden önce Tatyana'nınkine vururken sağlığına ve başarılarına dedi. Doktor Yelisev donuk ve mahzun nazarlarla baktı Sinan'a. Sonra tanışmamıza diye fısıldadı. Sinan içkisinden bir yudum aldı fakat Tatyana bardağı sonuna kadar içti. Sonra boş bardağı odanın duvarına fırlattı. Bardak şıngırtıyla kırılıp cam parçacıkları etrafa yayıldı. ''Bu da geleneğiniz mi?'' diye sordu Sinan, yüzünde beliren hafif bir tebessümle. Tatyana hafifçe başını sallayarak soruyu onayladı. Genç adam kısa bir duraksamadan sonra zor da olsa içkiyi sonuna kadar dikti ve tıpkı Tatyana gibi boş bardağı aynı yere fırlattı. Şimdi kızın parlak siyah gözlerine bakıyordu. Tatyana biraz daha sokuldu ve kollarını Sinan'ın boynuna doladı. Bir an gözleri nemlenir gibi olmuştu. Fakat bunu belli etmemeye çalışarak dudaklarını adamın boynuna uzattı ve bir kedi yumuşaklığı ve uysallığı ile ona sokuldu. Boynundan öptü, başını yasladı. Tatyana hiç de dün geceki gibi ateşli, şehvetli ve gerçekçi görünmüyordu gözüne. Ayrılığın verdiği hüzün, dolu dolu bir doygunluk sanki kadının içine işlemişti. Sinan usul usul saçlarını okşamaya başladı. Kollarını omuzuna dolayıp kendine çekti. Hiç kuşkusuz ondan hoşlanmıştı. Şimdiye kadar rastladığı en cazip kadınlardan biriydi. Ama ondan bu denli hüzün ve romantizm beklemiyordu. Bu gece ona karşı daha hassas ve anlayışlı olması gerektiğini hissetti. Müşfik ve yumuşak hareketlerle saçlarını okşamaya devam etti. Tatyana üşümüş gibi titredi bir an. Sonra Sinan'a daha sıkı sarıldı. ''Bu son gecemiz.'' diye fısıldadı. ''Onu dolu dolu yaşamak istiyorum.'' Yüzünü görmek, güzel kara gözlerine bakmak istiyordu Sinan. Çenesinden tutarak başını kaldırdı. Göz pınarları hafifçe buğulanmıştı. Dudakları titriyordu. Önce yumuşakça öptü dudaklarını. Tatyana tam bir teslimiyetle karşılık verdi. İkisi de heyecanlanıp arzu ile öpüşmeye başladılar. Kanepenin üzerinde yuvarlandıkları anda Tatyana, ''Dur dedi, acele etme.'' ''Ne var? Bir bardak daha vodka içmek ister misin?'' Hayır, yoksa bu da geleneğiniz mi? Değil, böyle bir kural yok. Öyleyse devam etmek isterim. Dur bir dakika, lütfen. Genç adam ne olduğunu anlamak için kolları arasındaki güzel kadına baktı. Önce konuşmamız lazım, sana önemli bir şey anlatmak zorundayım. Başımdan geçenlerle ilgili ise hiç önemli değil, bilmek istemiyorum. Ama bunu bilmek hakkın. Dedim ya, duymak istemiyorum. Fakat bu konu beni de ilgilendiriyor. Dudakları birbirine çok yakındı. Sinan, Tatyana'nın burnuna bir öpücük kondurdu. Pekala dedi. Eğer bu denli ısrar ediyorsan dinlerim. Ayırım sonu. Sayfa 272.